Item 10. Yörünge. Tess Gerritsen. Sayfa 142. 30 Temmuz.
Bugün bunu ölü buldum dedi Ken. İçi bu altı oldu.
Emma kaşlarını çatıp hayvan habitatındaki farelere baktı. İki bölmeli bir kafese konmuş, erkeklerle dişiler birbirlerinden tel bir bariyerle ayrılmıştı. Ama hepsi aynı havayı, aynı suyu ve yiyecek kaynağını kullanıyordu. Erkek tarafında ölü bir fare bacakları gerilmiş halde kas katı süzülüyordu havada. Diğer erkekler ise karşı tarafa yığılmış, oradan bir an önce kaçmak istiyorlarmış gibi delicesine tırmalıyorlardı kafesi.
17 gün içinde 6 fare mi kaybettin dedi Emma.
5 erkek bir dişi.
Emma kalan hayvanlarda hastalık belirtisi var mı diye incelemeye koyuldu. Ama hepsi de kanlı canlı görünüyordu. Gözleri parlaktı ve burun deliklerinde bir akıntı yok gibiydi.
Önce şu öleni bir çıkaralım dedi Emma, sonra diğerlerine yakından bakarız.
Eldiven kutusunu kullanarak kafese uzandı, ölü fareyi çıkardı. Ölüm sertliğine ulaşmış, bacakları katılaşmış, omurgası esnekliğini yitirmişti. Ağzı hafifçe açılmış, dilinin ucu pembe pembe dışarı çıkmıştı. Laboratuvar hayvanlarının uzayda ölmeleri sıradan bir durumdu. 1998'deki bir mekik uçuşu sırasında yeni doğan farelerin hemen hepsi ölmüştü mesela. Mikro yer çekimli çevre şartları tehlikeli oluyor, her tür buna uyum sağlayamayabiliyordu. Bu fareler kalkıştan önce bir dizi bakteri, mantar ve virüs testini geçmişti. Yani işin içinde bir enfeksiyon varsa eğer, hayvanlar bunu istasyondayken kapmış olmalıydı. Emma ölü fareyi plastik bir poşete koyduktan sonra eldivenlerini değiştirip canlı farelerin olduğu kısma uzandı. Bir tanesini yakaladı, hayvan yeterince güçlü bir tepki vermişti ve bir hastalık belirtisi de göstermiyordu. Sıra dışı tek durum bir kulağının kafes arkadaşları tarafından kemirilmiş olmasıydı. Sonra göbeğine bakmak için ters çevirdiğinde Emma'nın ağzından bir hayret nidası çıktı.
''Dişiymiş bu'' dedi.
''Ne?''
Erkek kısmında bir dişi varmış.
Kendi içi hayvanın üreme organlarına yakından bakabilmek için başını eldiven kutusunun camına dayadı. Her şey son derece açıktı, utançla kızardı yüzü.
Bu dün gece ısırdı beni diyerek açıklamaya girişti.
Ben de aceleyi de geri koydum.
Emma ona sevecen bir tebessümle baktı.
Olsun canım, en fazla bir bebek patlaması olur.
Kenichi eldivenleri geçirip ellerini kutunun diğer çiftli bölmesinden içeri soktu.
Hata benimse dedi, sonra onu çözecek olan da benim.
İkisi birlikte kafesteki farelerin geri kalanlarını incelemeye koyuldular. Ama başka cinsiyet karışıklığına rastlamadılar. Ayrıca hepsi de son derece sağlıklı görünüyordu.
Bu işte bir tuhaflık var dedi Emma sonunda. Şayet söz konusu olan bulaşıcı bir hastalıksa bazı enfeksiyon belirtileri de...
Watson diye seslendi bir ses modülün iç haberleşme sisteminden.
Laboratuvardayım Griggs diye karşılık verdi Emma.
Kargo operasyondan acil e-postan var.
Hemen bakıyorum.
Kafesi iyice kapattıktan sonra Kenichi'ye dönüp ben bir mesajlarıma bakayım dedi.
Sen de bu arada ölü fareleri soğuk depoya koy istersen, bir ara birlikte bakarız.
Kenichi başıyla onayladıktan sonra havada süzülerek buzdolabının yanına gitti. Emma da iş istasyonundaki bilgisayardan e-postasını açtı.
Gönderilen Dr. Emma Watson, gönderen Helen Koenig, baş araştırmacı, konu deney CCU numara 23. Arçeon hücre kültürü. Mesaj, deneyi hemen durdurun. Atlantis'te gelen bütün numunelerde bulaşıcı bir mantar hastalığına rastlandı. Bütün Arçeon kültürleri içinde tutuldukları kaplarla birlikte istasyonun potasında yakılıp külleri dışarı atılmalıdır.
Emma ekrandaki mesajı tekrar tekrar okudu. Ona daha önce hiç bu kadar garip bir istekte bulunulmamıştı. Mantar yayılımı tehlikeli bir şey değildi ki, kültürleri yakıp yok etmek fazlasıyla abartılı bir yöntem olurdu. Zihni bu şaşırtıcı taleple meşgulken o esnada ölü fareleri buzdolabından çıkartmakla meşgul olan Kenichi çıkıp gitmişti aklından. Arkasında durduğunu da nefes alışından anlamıştı. Emma'nın başta ilk gördüğü adamın orasına burasına iğrenç hayvan organlarının sıçradığı yüzü oldu. Hemen ardından patlayarak açılmış torbaya baktı. Kenichi'nin panikle bıraktığı torba ikisinin arasında bir yerde havada duruyordu şimdi.
''Bu da ne böyle?'' dedi Emma.
Kenichi ise fare dedi. Söylediğine kendi de inanmıyormuş gibi.
Fakat Emma'nın torbada gördüğü şey ölü bir fare değildi. Parçalanmış bir doku yığını, etrafa kötü kokular saçan bir et ve tüy karışımıydı. Biyolojik tehdit. Emma hızla modülün bir ucuna kadar gitti. Uyarı panelindeki bir düğmeye basıp modüller arası hava akımını durdurdu. Kenichi de bu arada acil durum kapakçığını açıp iki tane filtreli maske çıkarmıştı. Adamın attığı maskeyi havada kapan Emma hemen burnunun ve ağzının üzerine geçirdi. Bütün bunları aralarında tek söz etmeden yapmışlardı ama buna gerek yoktu. Çünkü ikisi de böyle durumlarda ne yapılması gerektiğini biliyordu. Laboratuvarı istasyonun geri kalanından izole etmek için aceleyle gidip modülün iki ucundaki kapıları kapattılar. Sonra Emma bir biyolojik atık torbası çıkarıp içi artık iyice sıvılaşmış etle dolu torbaya doğru süzüldü. Yüzey gerilimi sayesinde bütün sıvılar tek bir damla halinde kalmıştı. Havayı çalkalamamaya dikkat ederse sıvıları tek bir damla halinde toplayabilirdi. Atık torbasını nazikçe havada uçan numunenin altında tuttuktan sonra hızla içine alıp ağzını kapattı. Arkadan kendi içinin derin bir oh çektiğini duydu. Tehlike torbaya hapsedilmişti. ''Buzdolabına bulaşmış mıydı?'' diye sordu Emma. ''Hayır, çıkarttığımda böyle oldu.'' Adam yüzünü alkollü bezle sildikten sonra bezi tehlikeli atıkların içine bıraktı. Torba şişip kocaman olmuştu, balon gibi. İçindekiler basınç altında olduğu için çürüme süresince çeşitli gazlar salınmış olmalıydı. Emma plastik torbanın üstünden hayvanın ölüm tarihini okudu. Bu imkansız diye düşündü. Ceset sadece 5 gün içinde böyle kapkara çürük bir et püresi haline gelmişti. Torbanın soğuk oluşuna bakılırsa buzdolabının çalışmasında bir sorun yoktu. Ama soğuk depolamaya rağmen cesedin çürümesini hızlandıran bir şey olmuştu. Et yiyen streptokoklar olabilir miydi acaba? Ya da onun kadar yıkıcı bir bakteri türü? Kenichi'ye bakarken adamın gözüne kadar sıçramış diye düşündü. Bu meseleyi baş araştırmacıyla da konuşmamız gerekiyor dedi nihayet. Bu fareleri gönderen kişiyle yani... Pasifik gündüz saatiyle sabahın 5'iydi ama uzay uçuşundaki farelerin üremeleri ve gebelikleri deneyinin baş araştırmacısı olan Dr. Michael Loomis'in sesi uyanık, bir o kadar da endişeli geliyordu. Emma ile Kaliforniya'daki Ames Araştırma Merkezi üzerinden konuşuyorlardı. Emma onu göremese de karşı taraftaki zinde sesin sahibini gözünde canlandırabiliyordu. Uzun boylu enerjik bir adam olmalıydı bu. Sabahın 5'inde bile işinin başında olabilen bir adam. ''Biz bu hayvanları bir aydan fazla süredir takip ediyoruz.'' dedi Loomis. ''Hayvanlar için nispeten düşük stresli bir deney bu. Erkeklerle kadınları önümüzdeki hafta birleştirmeyi, sonrasında da başarılı bir çiftleşme ve gebelik gerçekleşmesini bekliyorduk. Bu araştırmanın uzun süreli uzay uçuşları açısından önemli sonuçları olabilir. Mesela gezegen kolonileri açısından. Tahmin edersiniz ki bu ölümler son derece can sıkıcı oldu.''
''Biz kültürleri kuluçkaya aldık bile'' dedi Emma. ''Fakat ilginç olan şu ki ölü fareler normalden çok daha hızlı çürüyorlar. Cesetlerin durumlarını da göz önüne alırsak Clostridia ya da streptokok enfeksiyonları olmasından endişeleniyorum.''
''İstasyonda öyle tehlikeli organizmalar oluyor mu ki? Dediğiniz doğruysa bu gerçekten de çok ciddi bir durum demektir.''
''Kesinlikle. Özellikle de bizimki gibi yaşam şartlarında. Buradaki herkes her türlü tehdide açık.''
''Peki ölü fareye otopsi yapıldı mı?''
Emma buna bir an duraksayarak cevap verdi. ''Burada yalnızca ikinci seviyeden bir bulaşma söz konusu. Daha tehlikeli bir durum yok yani. İşin içinde ciddi bir patojen varsa bunun diğer hayvanlara da bulaşmasını göze alamam. İnsanlara bulaşma ihtimalini ise düşünmek bile istemiyorum.''
Bir sessizliğin ardından Loomis ''Anlıyorum'' dedi ''Ve sanırım sizinle aynı fikirdeyim.'' Bu durumda bütün cesetleri güvenli bir şekilde imha etme niyetindesiniz.
Hem de hemen dedi Emma.
31 Temmuz
Kenichi Uluslararası Uzay İstasyonu'na geldiğinden beri ilk kez uyuyamamıştı. Uyku tulumunu fermuarını çekeli saatler olmuş ama gözünü uyku tutmamıştı. Şimdi de ölü farelerin esrarını düşünüp duruyordu.
Onu kınayan ya da ayıplayan biri çıkmamış olsa da bu başarısız deney yüzünden kendini suçluyordu Kenichi. Sürekli nerede yanlış yaptığını bulmaya çalışıyordu. Kan örneklerini alırken enfeksiyonlu bir iğne kullanmış olabilir miydi mesela? Ya da hayvanların çevre kontrol değerlerini mi yanlış girmişti? Kafasında bunca olası hata varken uyku haram olmuştu ona. Ayrıca başı da çatlayacak gibi ağrıyordu. Ağrı ilk olarak bu sabah gözlerinin etrafında belli belirsiz bir karıncalanmayla birlikte başlamıştı. Günün ilerleyen saatlerinde ise o karıncalanma gerçek bir ağrıya dönüşmüş, şimdi kafasının sol tarafını neredeyse tamamen esir almıştı. Öyle çok şiddetli bir ağrı değil de sürekli rahatsız eden bir sıkıntı gibiydi. Tulumunun fermuarını açtı. Madem ki uyuyamayacaktı, en azından gidip fareleri bir kez daha kontrol edebilirdi. Nikolai'nin perdeli uyku istasyonunun önünden süzülüp bir dizi modülü geçerek Amerikan laboratuvarına ulaştı. Onun gibi başkalarının da ayakta olduğunu ise laboratuvara girdiğinde anladı. Yandaki NASA laboratuvarından mırıltılar geliyordu. Sessizce Nod 2'ye geçip arka kapıdan içeri baktı. Diana Estes ile Michael Griggs de içeridekiler. Bacakları birbirine kenetlenmiş, ağızları ihtiraslı keşiflere çıkmıştı. Kenichi onları görür görmez geri çekildi. Utançtan yüzünün yandığını hissetti. Şimdi ne yapacaktı? O insanların mahremiyetlerine müdahale etmeyip uyku istasyonuna geri mi dönseydi? Ama bu doğru değil diye düşündü hemen sonra biraz da sinirle. Ben buraya çalışmaya, görevimi layıkıyla yerine getirmeye geldim. Yine havada süzülerek hayvan habitatına geçti. Çekmeceleri açıp kapatırken özellikle ses çıkarmaya gayret etti. Zaten çok geçmeden Diana ile Griggs belirdi kapıda. İkisinin de yüzü kıpkırmızıydı. Öyle de olmalılar diye düşündü Kenichi. Az önce yaptıkları şey ortada. Santrifüjde bir sorun çıkmıştı da dedi Diana ama sanırım halloldu şimdi. Kenichi gerçeği bildiğini belli etmeden kısaca başını sallamakla yetindi. Diana'nın bu rahatlığı onu hem şaşırtmış hem de kızdırmıştı aslında. Neyse ki Griggs biraz olsun mahcup duruyordu. Bir süre ikisi laboratuvardan çıkıp kapının arkasında gözden kaybolana kadar seyretti onları. Sonra yeniden hayvan habitatına döndü, kafesten içeri baktı. Bir fare daha ölmüştü. Dişilerden biri. 1 Ağustos Diana Estes kolunu sakince uzatıp turnikenin takılmasını bekledi. Ardından damarlarından kan çıkmasını kolaylaştırmak için yumruğunu birkaç kez sıkıp açtı. Kadın iğne derisine girerken ne irkildi ne de bakışlarını kaçırdı. Aksine o kadar sakindi ki bir başkasından kan alınışını seyrediyor gibiydi. Her astronot kariyeri boyunca pek çok kez kan verirdi. Özellikle seçmeler sırasında bol bol kanı alınır, türlü fiziksel sınava tabi tutulur, en zorlu soruların karşısında ter dökerlerdi. Serum kimyaları, EKG'leri ve hücre sayımları uzay ve havacılık fizyologlarının sürekli takibi altında tutulurdu. Göğüslerine takılı elektrotlarla koşu bantlarının üstünde nefes nefese kalana kadar koşar, kültür deneyleri için vücut sıvıları alınır, tenlerinin her santimetre karesi incelenirdi. Astronotlar yalnızca eğitimli birer personel değil, aynı zamanda deneklerdi de. Böyle bakılınca laboratuvar farelerinin insan karşılıkları gibiydiler. Kendilerini yörüngedeyken bazen acı verici de olabilen türlü deneylere teslim etmek zorundaydılar. Bugün de numune toplama günüydü. İstasyonun doktoru olarak iğneleri ve şırıngaları ayarlamaksa Emma'nın göreviydi. Mürettebatın onu görünce homurdanmasına şaşmamak gerekirdi. Diana ise herkesin aksine kolunu rahatça uzatıp iğnenin batmasını beklemişti. Emma şırınganın kanla dolmasını beklerken kadının da onu süzmekte olduğunu fark etti. Nasıl ki Prenses Diana İngiltere'nin gülüdür diyorlardı Johnson Uzay Merkezi'nde, Diana Estes de İngiltere'nin buzdan kalesidir. Tabii bu lakabını, duruşunu hiçbir zaman en zorlu felaketlerin ortasında bile bozmayışından almıştı. 4 yıl önce Atlantis'te ana motorlardan biri arıza yaptığında Diana da içindeydi. Mürettebatın iletişim kayıtlarında mekiği transatlantik iptal prosedüründe tutmaya çalışan komutanla pilotun panikle yükselen seslerini duymak mümkündü. Bir tek Diana hariç tabii. Atlantis Kuzey Afrika'daki bilinmeyen bir iniş noktasına doğru hızla ilerlerken Diana en serin kanlı haliyle kontrol listelerini okuyordu.
Kadının buzdan ününü en çok perçinleyen şey ise biyotelemetri değerleri olmuştu. Yine aynı uçuş sırasında bütün mürettebata tansiyonlarını ve nabızlarını ölçmek üzere elektrotlar takılmıştı. Ve diğer herkesin kalp hızları tavan yaparken Diana'nın kalbi dakikada 96'nın bile üstüne çıkmamıştı. "Çünkü o insan değil bence," derdi Jack şakasına. "Gerçek bir android, NASA'nın yeni model astronot ordusunun ilk örneği." Kadında insanca denemeyecek bir şeylerin olduğuna Emma da katılıyordu. Diana kolundaki deliğe şöyle bir bakıp kanamanın durduğuna emin olunca hiçbir şey olmamış gibi protein kristal gelişimi deneylerinin başına döndü. Bu arada kadının vücudu da neredeyse android kusursuzluğundaydı. Uzun bacaklar, incecik bir beden, uzayda geçirilen bir ayın sonunda iyice süt beyaz olmuş lekesiz bir ten. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir dahinin IQ'suna da sahipti kadın. Emma bunu Jack'ten öğrenmişti. Diana ile ikisi Jack'in tamamlayamadığı mekik uçuşunun antrenmanlarına birlikte katılmışlardı. Diana'nın malzeme bilimlerinde doktorası vardı ve astronot programına kabul edilmeden önce zeolitler, yani petrol arıtma işlemlerinde kullanılan kristal malzemeler üzerine bir düzineden fazla makale yayınlamıştı. Şimdi de istasyonda hem organik hem de inorganik kristal araştırmalarından sorumlu bilim insanı olarak bulunuyordu. Dünyada kristal oluşumu yer çekimi yüzünden bozulmalara uğrardı. Uzayda ise kristaller daha çok ve daha rahat büyür, bu özellikleri sayesinde yapı analizleri de kolay olurdu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda anjiyotensinden koryonik gonadotropine kadar yüzlerce insan proteini kristaller halinde çoğaltılıyordu. Bu önemli farmakolojik araştırmaların sonuçları gelecekte yepyeni ilaçların geliştirilmesine kadar gidebilirdi. Diana ile işi biten Emma, ESA laboratuvarından çıkıp Mike Griggs'i bulmak üzere habitasyon modülüne geçti. Bulunca da dibinde bitip "sıra sende," dedi. Adam homurdanıp gönülsüzce uzattı kolunu. "Her şey bilim uğruna." "Bu sefer sadece bir tüp alacağım," dedi Emma turnikeyi adamın koluna bağlarken. "Bütün bu iğne delikleriyle eroinmanlardan farkımız kalmadı." Emma adamın damarını bulabilmek için koluna hafifçe birkaç kez vurdu. Damar sonunda kaslı kolun üstünde mavi bir kordon gibi çıktı ortaya. Yörüngedeyken bir istikrar tutturmak ne kadar zor olursa olsun sürekli fit kalmaya önem veriyordu Griggs. Uzayda geçirilen hayat vücuda da bir bedel ödetiyordu. Mesela astronotların yüzleri sıvılardaki değişimler yüzünden şişerdi. Baldır ve uyluk kasları küçülür, tavuk bacaklara dönüşürlerdi. Yapılması gereken şeyler yorucuydu, huzursuzluklar çok olurdu. Üstüne üstlük sürekli stres altında yaşayan, nadiren banyo yapabilen, üstlerinde kirli giysilerle dolaşmak zorunda olan bir grup insanla aynı yerde aylarca kapalı kalmanın duygusal yükü de binerdi omuzlarına. Emma adamın derisine alkolle silden sonra iğneyi damara sapladı. Şırıngaya kan dolmaya başladığında Griggs'e baktı. Adam kafasını yana çevirmişti. "Her şey yolunda mı?" diye sordu Emma. "Evet, evet," dedi adam. "Becerikli bir vampir olman takdire değer." Turnikeyi çözüp iğneyi çıkarırken adamın rahat bir nefes aldığını duydu. "Artık kahvaltı edebilirsin. Kenny içi hariç herkesten kan aldım." Habitasyonun etrafına bakındı. "Sahi o nerede?" "Bu sabah hiç görmedim." "Umarım yemek yememiştir, yoksa glikozu tavan yapar." Bir köşede sessizce durmuş kahvaltısını bitirmekle meşgul olan Nikolay, "Hala uyuyor," dedi.
"Tuhaf," dedi Griggs, "genelde herkesten erken kalkar."
"Zaten pek de iyi uyumuyor," dedi Nikolay bu kez. "Dün gece kustuğunu duydum. Yardım lazım mı diye sordum ama hayır," dedi.
"Ben bir gidip bakayım ona," dedi Emma.
Habitasyondan çıkıp uzunca tüneli açtıktan sonra Kenny içinin uyku istasyonuna geldi. Adamın mahremiyet perdesi kapalıydı.
"Kenichi," diye seslendi, cevap gelmedi.
"Kenichi," dedi bir kez daha. Sonra da fazla tereddüt etmeden perdeyi açtı ve adamın yüzünü gördü. Gözleri kan çanağına dönmüştü.
"Aman tanrım," dedi Emma.
10. ayrımın sonu. Sayfa 154.